Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 32. Ayırım. İslam dünyasının öteki bölgelerinde de bu karantina sorunu 19. yüzyıl başlarında ulema arasında tartışılan bir konu olmuştu. Mehmet Ali Paşa'nın Fransa'ya yolladığı Rifaa Tahtavi'nin anlattığına göre bu sorun Tunus'ta Maliki mezhebinden olan Zeytuna müderrisi Şeyh Muhammed Meani ile oranın Hanefi müftüsü Şeyh Muhammed Bayram arasında uzun tartışmalara yol açmış, bunlar konu üzerinde risaleler yazmışlardı. Hanefi müftüye göre karantina şeriat açısından yalnız caiz değil, üstelik vacipti. Maliki müderrisine göre ise karantina Tanrı'nın kaza ve kaderinden kaçmaya kalkışmak demek olduğundan dine aykırıydı. Rifaa bu iki din adamı arasında arzın yuvarlaklığı konusunda da böyle bir tartışma olduğunu anlatır. Karantina uygulamasını gerektiren başlıca neden, 1831 ve 1833 arasında Hindistan'dan gelen Yakın Doğu yoluyla Avrupa'ya yayılan korkunç kolera salgını olmuştu. 1831'de İstanbul'a gelen Amerikalı Doktor Dekey anılarında bu kolera salgını üzerine yaptığı gözlemlerini yazar. Avrupa'da çok korkulan bu hastalığa yakalananları bazen bulundukları evin kapı ve pencerelerini örterek ölmeye bıraktıkları halde Türkiye'de böyle yapılmadığını, sirke vesaire maddelerle onları tedavi etmeye çalışmalarını daha insanca bir çaba olarak takdir eder. Bu vesileyle koleranın ne olduğu, hangi yollarla yayıldığı konusu üzerinde ilk kez olarak Kanada'da Quebec kentinde toplanan Uluslararası Hekimler Kongresi'nde konuşan Dr. Dekey, koleraya yakalananların kurtulabileceğini İstanbul'daki gözlemlerine dayanarak ileri sürmüş ve bu gözlemler kolera üzerine tıp alanında yeni görüşlerin doğmasına yol açmıştır. Koleranın tıpça niteliğini kesin olarak anlaşılıncaya kadar ülkeler arası gezilerde karantinanın uygulanması için uluslararası antlaşmalar yapılmıştır. Koleranın Avrupa'ya yayılmasından bir köprü durumunda olan Osmanlı ülkelerinde karantinanın uygulanması gerektiği için 2. Mahmud'un emriyle bu yolda ilk adımlar atılmıştır. Ulema ve halk arasında karantinaya karşı beslenen olumsuz fikirleri yıkmak amacıyla kitaplar yazdırılmıştır. 1835'te ilk karantina müdürlüğü kuruldu. Darül Etibba, Hekimler Dairesi adıyla kurulan bu kuruma Fransa çevirmeni olarak atanan Cezayirli Abdullah bin Osman adlı zata karantinanın haram olmadığına dair bir risale yazdırıldı. 1836'da Takvim-i Vakayi gazetesinde karantinanın faydaları üzerine yazılar çıktı. Karantina uygulayan ülkelerden getirilen uzmanların yardımı ile 1838'de Sağlık İşleri Dairesi Meclisi Umur-ı Sıhhiye adı altında bir daire kuruldu. İlk uluslararası sağlık kongresi diyebileceğimiz bir toplantı sonunda Türkçe ve Fransızca olarak Sağlık İşleri Nizamnamesi hazırlandı. Daha sonra 1866'da İstanbul'da bir kez daha Uluslararası Sağlık İşleri Kongresi toplanmıştır. Buna benzer başarılı bir yenilik çiçek aşısı dolayısıyla olmuştur. Cevdet Paşa, 18. yüzyılda Avrupa'ya çiçek aşısı fikrinin İngiliz elçisinin eşi Lady Montagu'nun Türkiye'de gördüğü aşılama usulünden geldiği halde bir yüzyıl sonra çiçek aşısının uygulanmasına mutaassıplar güruhu tarafından karşı gelindiğini söyler. Karantina ve arzın yuvarlaklığı konusu gibi çiçek aşısının da caiz olup olmadığı tartışılırken Mahmut'un bir iradesiyle 1839'da çiçek aşısı uygulanmasına başlandı. aşının şeriatça caiz olduğuna dair fetva da çıkarıldı. Çiçek aşısı risalesi adı altında çıkan 1845'te Tıbbiye Basım Evi'nde taş basması olarak yayınlanan ve çiçek hastalığını, aşının nasıl yapılacağını anlatan kitabın başına bu fetva da konmuştur. 1839'dan itibaren aşı memurları yetiştirilmesine başlandı. Yüksek öğretim alanında bu dönemin başlamakta en çok güçlüğünü çektiği müessesenin harp okulu olması şaşırtıcı bir olaydır. Nizam-ı Cedid deneyinden daha ileriye giden bir ordu yetiştirme siyasetinin bulunmasına geciktirmede padişah üzerinde büyük nüfuzu olan Hüsrev Paşa adlı Abaza kölesinin rolü olduğunu sanıyoruz. Devşirme yönteminin bozuluşundan acı acı şikayet eden Koçi Bey gibi Balkanlı devşirme kuşağının Kapıkulu Ocağı'na alınan kimlikleri belirsiz kişiler olarak gördükleri adamların bir kısmının Kafkas köleleri olduklarını sanıyoruz. Kapıkulu Ocakları'nın Kafkas kölelerinin eline geçmesi ihtimali ki kısmen saray vasıtasıyla olmuş, kısmen de eşkıyalaşanların yatıştırılma yoluyla olmuştur. Bunlar eski devşirmeler gibi padişah kulu olarak eğitim görmüyorlardı. Eski devşirmeler kendilerini bu kölelikten gelmişler yanında seçkin ya da aristokrat tabaka sayarlardı. Fakat Mısır'da kapı kulları eskiden beri köle satın alarak sağlanırdı. Osmanlılar Mısır'ı aldıktan sonra bunlardan yetişen kölemen Memluk beylerini tasfiye etmeyerek onları Şeyhül Bedel, Emirül Haccac ve Kaşif gibi ünvanlarla alıkoymuşlardı. Bunlar eski geleneklerini sürdürerek Kafkas köleleri satın alırlar, yanlarında yetiştirirler, azat ederler, ilerleyerek Ümera beyler tabakasına girerlerdi. 18. yüzyıl sonlarına doğru Mısır bunların birbirine rakip kliklerinin yarattığı anarşi içindeydi. Yukarıda Fransızların bu kölemen beyleriyle anlaşmalara çalıştıklarını görmüştük. Napolyon Mısır'ı işgalinin nedenlerinden biri olarak bu Memlüklerin yarattığı anarşiye son vermek isteğini ileri sürmüştü. Mısır'da ne kul ne köle olan Mehmet Ali Ağa'nın en büyük başarısı bu kölemen rejimini kanlı bir yoldan tasfiye ederek Nizam-ı Cedid'i orada uygulamaya başlaması ve onu daha ileriye götürmesi oldu. Mehmet Ali yalnız talimli modern bir ordu kurmakla kalmadı, Nizam-ı Cedid projesinde önemi görülmemiş olan modern subay yetiştirme işine de girişti. Bu amaçla kurduğu birçok kurumun başında 1825'te açtığı harp okulu gelir. Bu İstanbul'da Yeniçeriliğin kaldırılışından önce başlanmış demektir. Mehmet Ali gerek askeri öğretim ve gerek komuta işleri için İtalya'dan ve Fransa'dan birçok subayı hizmetine almıştı. Kölelikten gelme beylerin askeri gücü Mısır'da kırıldığı halde İstanbul'da sarayda ve ordu işlerinde kölelikten gelen kişilerin nüfuzu devam etti ve kurulmasına girişilen yeni ordu çok geçmeden bunların hükmü altına girdi. İstanbul'da Yeniçeriliğin kaldırılışı üzerine Nizam-ı Cedid'e dönmeye cesaret edilemediğinden Asakir-i Mansure-i Muhammediye adını taşıyacak bir ordu için asker toplanmasına başlanmıştı. Bu ordunun mevcudu henüz 30 taburluk olmadan ve aradan 2 yıl bile geçmeden Rusya ile bir savaş başlamıştı. Bu savaşta Rus ordularının Edirne'ye dek gelmesinin halk arasında Yeniçeriliğin kaldırılmasının doğal bir sonucu olduğu yollu propagandanın dolaşmasına rağmen Mahmut Barış Antlaşması'ndan sonra bu ordunun tamamlanması işine devam etti. 18. yüzyıl öncesi Osmanlı militer sisteminin özelliği profesyonel ordu rejimine dayanmasıydı. Bu sistemde savaş sırf bu iş için seçilmiş, eğitilmiş ve toplumdan ayrı tutulmuş bir kitlenin mesleği sayılırdı. Gerek sipahi, gerek kapıkulu militer örgütlerinin bozuluşunun bu profesyonel ordu rejiminin bozuluşu demek olduğunu görmüştük. Militer güç, köylü, işsiz, esnaf ve ayağının başı bozukluklarından orduya çıkan bir güç haline geldi. Böyle bir militer güç, savaş profesyoneli olmaktan ziyade siyasal bir araç oldu. Nizam-ı Cedid gerçekte eski Osmanlı militer mesleğini geri getirme düşüncesine dayanıyordu. Şimdi Mahmut zamanında kurulmasına çalışılan ordu, askerlik hizmeti yükümlülüğü yöntemine göre halktan derlenecek erlerden kurulacaktı. Bu muvazzaf ordu hassa ve mansure olarak iki sınıfa ayrılmıştı. Mansure sınıfına alınan erlerin kaç yıl hizmet edeceği belirlenmemişti. Bu hizmetten terhis edilenlerden redif taburları kurulacaktı. 1834'te Anadolu ve Rumeli vilayetlerinde bu taburlar kurulmaya başladı. Her sancakta 3, 4 ya da her vilayette 10, 12 redif taburu vardı. Bu tarihte bunların mevcudu 50-60 bin kadar olmuştu. Hassa ordusu ise başkentte padişahın seçkin askeri olacaktı. Önce Enderun ağalarından bir tabur kurulmayarak başlandı. Fakat en önemli sorun Mansure ve Hassa taburlarının subaylarının sağlanması sorunuydu. Kendisi de kölelikten gelme olan Hüsrev Paşa, Mısır'daki rakibi Mehmet Ali'nin tuttuğu yolun tersine kölelerden komutan yetiştirme yolunu tuttu. Halktan subay yetiştirme hem çok vakit alacak bir işti, hem de Osmanlı kafasına göre onlara güvenilemezdi. Kölelerin devlete sadık kişiler olduğuna inanılıyordu. Gerçekte ise saraydan ve kölelerden yetiştirilmiş bu kişiler için subaylık bir meslek değil, idare ve siyasette yükselme ve zengin olma aracı olmuştu. Böyle adamların idaresindeki bir ordunun savaş yapacak güçte olmadığı Yunan Bağımsızlık Savaşı'ndan daha sonra Mehmet Ali ile yapılan savaşlarda da ortaya çıktı. Hüsrev'in yetiştirdiği bu ordu Nizam-ı Cedid ordusunda olduğu gibi bile talim ve eğitim yöntemleri gelişmemiş, örgüt ve kadroları eksik ve en önemlisi modern anlamda bir subayı olmayan bir orduydu. Bu ordunun başında 10 yıl hüküm süren Hüsrev Paşa, yine onun gibi seraskerlik eden Reşit Mehmet Paşa gibi kişiler kölelikten yetişme alaylı generallerdi. 1830'larda Türkiye'ye gelen iki Avrupalı subay, Mareşal Marmont ve Yüzbaşı Moltke, oldukça büyük ordu kurulduğu halde, bu erlerin savaşçılık kabiliyeti yüksek olduğu halde, modern komutanlığı bilen subayları olmayan bir ordunun bir değeri olmadığını uzun uzuna belirttiler. Bu gözlemcilerin yazdıklarından edindiğimiz izlenimlerde modern subay yetiştirilecek harp okulunun açılamayışının nedenlerini şöyle özetleyebiliriz. Birincisi, şimdiye kadar değindiğimiz genel bilgisizliktir. Moltke, bu ülkede az buçuk okuma yazması olan bir adam önemli bir kişi sayılır der. Avrupa ölçüsünde bile zamanın en kültürlü bir subayı olan Moltke'nin bu genel bilgisizlik denizi içinde nasıl şaşırdığını tahmin edebiliriz. Daha sonraları harp okulunun kurulmuş sayılabileceği bir dönemde bile öğrenciler ancak 8. sınıfta askerlik fen derslerini görebilecek güce ulaşabiliyorlardı. Bu yüzden başlangıçta harp okulunda kaç yıl okunacağı bile bilinmiyordu. İlk eğitime Kur'an, tecvid, birgevi risalesi, hafız yetiştirme gibi şeylerle doldurmanın sonuçlarından biri bu genel bilgisizlik düzeyini sürdürmek olmuştur. Moltke'ye göre modern bir ulusal ordu kurulabilmesi için her şeyden önce ordunun yönetiminin aydın ve namuslu kişiler eline verilmesi gerekliydi. İkincisi halkın askerliğe alınması sorunudur. Marşal Moltke, Marmont ve İngiltere Dışişleri Bakanı Palmerston'un Osmanlı ordusunun durumunu incelemek üzere gönderdiği uzmanlar asker alma yönteminin bozuk, düzensiz ve haksız olduğu üzerinde dururlar. Moltke askerlik ödevinin yalnız Müslüman halkın sırtına yükletildiği, askerlik hizmeti çok kez 15 yıl gibi bir süre tuttuğu için askerlikten kaçma olaylarının çokluğu üzerinde durur. Mustafa Nuri Paşa, alınan neferlerin nizamı gayri muayyen olduklarından halk askere giden evlatlarına ölmüş nazarıyla bakardı. Bu yüzden askerlikten kemali mertebe nefret gösterirlerdi der. Moltke'ye göre askerlik hizmeti 15 yıl olarak konduğundan müebbet gibi bir şeydi. Burada halk erken evlendiğinden asker kaçağı çoktur. Asker kaçaklarını yakalayanlara 250 kuruş mükafat vaat edildiği halde her gün kaçan vardı. Örnek olarak Siirt'i verir. Mehmet Ali ile olan savaşlar esnasında burada 600 Müslüman, 200 Hristiyan hane vardı. Müslümanlardan ilk önce %5-6 oranında 200 kişi askere alınmıştı. 3 yıl içinde buradaki Müslüman hane sayısı 400'e düştü. Kendisinin burayı ziyaret ettiği zaman yeniden 200 kişi daha askere alınmıştı. Erkek nüfus dağlara kaçtığından sokaklarda yalnız çocuklar ve ihtiyarlar görülüyordu. Üçüncü neden subay ve komutan yetersizliği, tahsilli subay yokluğu sorunudur. Moltke'ye göre ordu haremden yetişmiş komutanlarla idare ediliyordu. Çoğu zaman imzalarını atacak kadar yazı bilirlerdi. Kuvvetlerinin başında bulunanlar arasında komuta birliği, harekat planlaması denen şey yoktu. Aynı bölgelerdeki komutanlar bazen ötekinin aleyhine olacak harekette bulunurdu. Büyük gayretlerle kurulan 80 bin kişilik bir ordu, Mehmet Ali'nin 30 bin kişilik Nizam-ı Cedid ordusu karşısında mahvolmuştu. Marşal Marmont kendisine gösterilen bir manevradan anılarında şöyle söz eder. Bu bir ordu değil bir yığın. Erden alay komutanına kadar ödevlerinin ne olduğu hakkında en küçük fikirleri bile yoktu. Acele birçok alaylar kurulmuş. Fakat başlarındaki subaylar bilgisiz ve ehliyetsiz. Hiçbirinde kendine ve ötekine güven yok. Komutanlık yapamıyorlar. Modern taktik ve strateji bilgilerinin yokluğu özellikle Marşal'in gözüne batıyordu. Piyade manevrasından sonra ziyaret ettiği Üsküdar'daki süvari livasının alay komutanının hadım bir zenci olduğunu gördüğü zaman ömründe böyle şey görmemiş olan Marşal'in ne denli büyük bir şaşkınlık içine düştüğünü anılarındaki şu sözleriyle gösterir. Türkiye'de subaylığın vekarı düşünülmüyor. Eski zamanın o gururlu, o görkemli, o yakışıklı Osmanlı komutanlarına ne olmuş diye insan şaşıyor. Bedence bir eksikliğin sebep olduğu bir aşağılık ve yüreksizlik içinde olan bir hadım nasıl bir alay komutanı olabilir? Böyle bir adam subaylarının ve erlerinin kafasından üstünlük kuramaz. Dördüncü bir sorun, subay verecek toplumsal bir sınıfın Osmanlı geleneğinde yokluğudur. Batı Avrupa'nın tarihsel geleneğinde feodalizm olduğu için 19. yüzyılda bile Fransa kısmen müstesna olmak üzere subaylar özellikle İngiltere'de ve Prusya'da geleneksel olarak aristokrasiden gelirdi. Feodalite ve aristokrasi tanımayan Osmanlı rejiminin geleneğinden başvurulacak tek kaynak şimdi ancak halktı. Fakat Yeniçerilik ve Bektaşilik dolayısıyla halk arasında askerliğe karşı olumsuz bir tutum olduğu için ancak kullara ve kölelere güvenen devlette de halktan yetiştirilecek subaylara karşı güven yoktu. 32. ayırımın sonu. Sayfa 192. D. devamı 33. ayırımda.